Kitabın adı Mezopotamya'da Cinayet. Yazarı Agatha Christie. 20. Ayrım. 26. Bölüm. Şimdi sıra bende. Korkunç bir andı bu. Doktor Lidner bayılacak gibiydi. Ben de kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Doktor Reilly taş el değirmenlerinin mesleğinin gereği olan bir dikkatle inceledi. "Sanırım üzerlerinde parmak izi yok," dedi. "Evet, yok." Doktor Reilly bir pense aldı ve taştan aldığı örnekleri dikkatle incelemeye koyuldu. İnsan dokusu ve saç, açık sarı. İlk başta edindiğim izlenimler bunlar. Tabii daha gerekli bazı testleri yapmam gerekiyor. Kan grubu ve bunun gibi. Ama gerçek ortada. Demek bunu Miss Johnson'ın yatağının altında buldunuz. Evet, evet, demek olay bu. Yani Miss Johnson Bayan Lidner'ı öldürdü. Sonra da Tanrı onu bağışlasın, vicdan azabına dayanamayarak intihar etti. Bu da bir varsayım. Güçlü bir varsayım. Doktor Lidner çaresizlik içinde başını salladı. Anne, olamaz. Anne böyle bir şey yapmış olamaz, diye mırıldandı. Yüzbaşı Maitland, Miss Johnson'ın bu taş değirmeni başlangıçta nereye sakladığını hiç bilemiyorum, dedi. İlk cinayetten sonra bütün odalar didik didik aranmıştı. O anda aklıma kırtasiye dolabına diye geldiyse de bir şey söylemedim. Her nereye sakladıysa bunun bulunabileceğini düşünmüş olsa gerek ki sonradan taşı alıp diğerleriyle birlikte iyice aranmış olan odasına getirmiş. Ya da belki bunu intihara karar verdikten sonra gerçeğin ortaya çıkması için yaptı. Dayanamayarak onun intihar ettiğine inanamam diye atıldım. Her nedense sakin, dengeli, sağduyulu bir kadın olan Miss Johnson'ın eline taşı alıp Bayan Lidner'ın beynini dağıtmış olabileceğine inanamıyordum. Bunu gözümde canlandıramıyordum. Yine de bunun doğru olabileceğini gösteren bazı ipuçları yok değildi. Örneğin o geceki gözyaşı krizleri. Hatta ben bile o gözyaşlarını vicdan azabıyla bağdaştırmış, ancak bunun çok daha basit, önemsiz bir suçtan kaynaklanmış olduğunu düşünmüştüm. Maitland iç çekti. Ne inanacağımı bilemiyorum. Daha aydınlanması gereken Fransız rahibin ortadan kaybolma olayı var. Adamlarım çevreyi araştırıyorlar. Belki rahibin de başına darbe indirip bir hendeye yuvarladılar. Birden, "Ah, şimdi anımsadım," diye atıldım. Herkes dönüp bana baktı. "Dün akşam üzeri," dedim. Rahip Lavin bana uzun uzun o şaşı adamı ona tam olarak nerede rastladığımızı sordu. Sonra da gidip dışarı bakacağını, cinayet romanlarında katillerin daima kendilerini ele verecek, başlangıçta gözden kaçan bir ipucu bıraktıklarını söyledi. Yüzbaşı Maitland, "Gerçek yaşamda bu hiç olmaz," diye mırıldandı. Demek rahip o adamın peşindeydi. Acaba bir şey buldu mu? Aslında hem onun hem de Miss Johnson'ın yaklaşık aynı zamanda katilin kim olduğuna ilişkin kanıt bulmaları tuhaf bir rastlantı değil mi? Sonra öfkeyle ekledi. "Şaşı bakan adam, şaşı bakan adam. Bu işin içinde bir iş var. Bilemiyorum neden adamlarım yabancıyı hala bulamadılar." Poirot yavaşça mırıldandı. "Belki de adamın gözü şaşı olmadığı için." "Yani şaşılığın yapay olduğunu mu kastediyorsunuz? Adamın numara yaptığını. Doğrusu bunun yapılabileceğini hiç sanmıyorum." Poirot yalnızca, "Şaşılık bazen çok işe yarar," dedi. "Lanet olsun, şaşı ya da değil, bu adamın şu anda nerede olduğunu bilmek için neler vermezdim." Poirot güldü. "Herhalde çoktan Suriye sınırını aşmıştır. Tel Kotçek ve Ebu Kemal, hatta bütün sınır karakolları uyarıldı. Adam dağ yolundan gitmiştir. Kaçak mal taşıyan kamyonların bazen o yoldan gittiklerini duydum." Maitland homurdandı. "Öyleyse Deirizor'a telgraf çekelim." "Ben o işi dün yaptım. Onlara içinde iki kişi olan bir araba beklemelerini, adamların pasaportlarının kusursuz denecek derecede düzgün olacağını belirttim." Yüzbaşı Maitland şaşkınlık içinde Poirot'u süzdü. "Nasıl yani, iki kişi mi?" Poirot başıyla onayladı. "Bu işte iki kişi ortak. Monsieur Poirot, nedense içimde bizden sakladığınız çok şey varmış gibi bir his oluştu." Poirot başını salladı. "Hayır, hayır. Bu sabah güneşin doğuşunu seyrederken gerçeği anladım. Muhteşem bir şafak manzarasıydı. Bayan Mercado'nun usulca odaya girdiğini hiçbirimiz fark etmemiştik. Biz dehşet içinde taş değirmenin üzerindeki kan lekesini incelerken içeri süzülmüş olmalıydı. Kadın birden boğazlanan bir domuz gibi bağırmaya başladı. Tanrım, şimdi her şeyi anlıyorum, her şeyi anlıyorum. Katil Rahip Lavin, deli o, psikopat, yobaz, fanatik. Kadınların günahkar yaratıklar olduğuna inanıyor. Hepsini öldürmek istiyor. Önce Bayan Lidner, sonra Miss Johnson. Şimdi de sıra bende. Birden dehşet içinde çılgınlar gibi uluyarak Doktor Riley'nin boğazına sarıldı. Burada kalamam. Kalamam, anlıyor musunuz? Burada bir gün daha kalamam. Bu ev tekin değil. Tehlikeli, hem de çok tehlikeli. O bir yere saklandı ve zamanın gelmesini bekliyor. Bana da saldıracak. Yeniden var gücüyle bağırmaya başladı. Kadını bileklerinden yakalayıp sakinleştirmeye çalışan Doktor Riley'nin yardımına koştum. Bayan Mercado'nun iki yanağına da şiddetli bir tokat indirdim. Sonra Doktor Riley'nin de yardımıyla onu bir koltuğa oturttuk. ''Sizi kimse öldürmeyecek,'' dedim. ''Sizi koruyacağız. Oturun ve kendinizi toparlayın.'' Bağırmaktan vazgeçti. Ağzını kapayarak şaşkın, boş gözlerle beni süzmeye başladı. Tam o anda kapı açıldı ve içeriye Sheila Riley girdi. Beti benzi solmuştu. Ciddi bir hali vardı. Doğruca Poirot'un yanına gitti. ''Bugün erkenden postaneye gittim Monsieur Poirot. Size bir telgraf gelmişti. Onu getirdim.'' ''Teşekkür ederim Matmazel.'' Poirot telgrafı alıp açtı. Sheila dikkatle onun yüzüne bakıyordu. Poirot'un yüzündeki ifade değişmedi. Telgrafı okuduktan sonra özenle katlayarak cebine koydu. Bayan Mercado da dikkatle onu izliyordu. Boğulurcasına bir sesle, ''Telgraf Amerika'dan mı?'' diye sordu. Belçikalı başını salladı. ''Hayır madam, Tunus'tan.'' Kadın bir süre onun ne demek istediğini anlamamış gibi dedektifi süzdü. Sonra derin bir soluk alarak arkasına yaslandı. ''Peder Lavin'' dedi. ''Haklıymışım. Hep onda bir tuhaflık olduğunu düşündüm. Bir gün bana çok tuhaf şeyler söylemişti ve onun deli olduğunu düşünmüştüm.'' Sözlerine kısa bir ara verdi. Sonra düşünceli düşünceli mırıldandı. ''Sakin olacağım, susacağım ama buradan gitmem gerek. Joseph'le gidip otelde kalabiliriz.'' Poirot, ''Biraz sabredin madam'' dedi. ''Size her şeyi açıklayacağım.'' Yüzbaşı Maitland merakla ona bakıyordu. ''Yani cinayeti çözdünüz mü?'' Poirot bu soruyu basit ancak anlamlı bir reveransla onayladı. Sanırım bu abartılı davranış Maitland'ı kızdırmıştı. ''İyi ya, anlatın öyleyse'' diye homurdandı. Ancak Poirot'un stili değildi bu. Onun işleri bu şekilde sonuçlandırmaktan hoşlanmadığı belliydi. Onun melodiyi besteleyip kendik melodisiyle dans etmekten hoşlanan bir kompozitör olduğunu anlıyordum. Acaba gerçekten gerçeği biliyor muydu, yoksa blöf mü yapıyordu? Poirot Doktor Riley'e döndü. ''Doktor, lütfen herkesi buraya çağırır mısınız?'' Doktor Riley hemen yerinden fırlayarak dışarı çıktı. Bir iki dakika sonra ekibin diğer üyeleri de teker teker içeri girmeye başladılar. Önce Reader ve Emmett, sonra Bill Coleman, ardından Richard Carey ve son olarak da Monsieur Mercado. Zavallı Mercado berbat durumdaydı. Bir ölüden farksızdı. Herhalde tehlikeli kimyasal maddeleri herkesin ele geçirebileceği yerde bırakmış olduğu için tedbirsizlikten ölümüne neden olma suçlamasından korkuyordu. Monsieur Poirot'un ilk geldiği gün olduğu gibi herkes masanın etrafında sandalyelere oturdu. Gerek Bill Coleman, gerekse David Emmett yerlerine geçmeden önce duraksayarak Sheila Riley'e baktılar. Ancak kız onlara arkasını dönmüş, pencereden dışarısını seyrediyordu. Bill, ''Sandalye ister misin Sheila?'' diye seslendi. David Emmett da alçak ve tatlı sesiyle ''Oturmayacak mısın?'' diye sordu. Kız dönüp bir an için onlara baktı. Her iki genç de birer sandalyeyi öne doğru itmişlerdi. Sheila'nın hangi sandalyeye oturacağını merak ediyordum. Ancak kız ikisini de reddetti. Sert bir tavırla ''Ben burada oturacağım'' dedi ve masanın diğer ucunda pencereye yakın bir sandalyeyi seçti. Sonra da ekledi. ''Tabii yüzbaşı Maitland'ın burada kalmama bir itirazı yoksa.'' Maitland'ın ne diyeceğinden emin değildim. Ancak Poirot ona fırsat vermedi. ''Oturun Matmazel, zaten sizin de burada bulunmanız gerekiyor.'' Sheila kaşlarını kaldırdı. ''Gerekiyor mu?'' ''Evet Matmazel, bu sözcüğü bilerek kullandım. Size sormak istediğim bazı şeyler var.'' Kız yine kaşlarını kaldırdı ama başka bir şey söylemedi. Sanki odada olanlarla ilgilenmek istemiyormuşçasına pencereye doğru döndü. Yüzbaşı Maitland, "Şimdi," dedi. "Belki de gerçeği öğreneceğiz." Sabırsızlığı ses tonundan anlaşılıyordu. O eylem adamıydı. O anda da eminim ki bir şeyler yapamamaktan dolayı kendi kendini yiyordu. Peder Lavin'in cesedini arama çalışmalarının öncülüğünü yapmak ya da adamlarını yollayıp onu tutuklatmak isteğiyle kıvrandığını anlıyordum. Poirot'a adeta nefretle bakıyordu. Söyleyecek bir şey varsa söylesin artık diye düşündüğü o kadar belliydi ki. Bu sözcüklerin dilinin ucuna kadar geldiğini hissedebiliyordum. Poirot hepimizi ayrı ayrı süzdükten sonra ayağa kalktı. Onun ne söyleyeceğini bilmiyordum ama dramatik bir şey olacağı kesindi. O bu tip bir insandı. Doğrusu ya sözlerine Arapça bir cümleyle başlayacağı hiç aklıma gelmemişti. Ama tam da bu oldu işte. Ağır ağır, adeta ulvi bir havada aynen şunları söyledi. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra da bu ifadenin anlamını söyledi. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. 27. Bölüm. Yolculuk başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Müslümanlar bir işe başlarken bu ifadeyi kullanırlar. Biz de şimdi bir yolculuğa çıkacağız. Geçmişe yapılan bir yolculuk olacak bu. İnsan ruhunun bilinmeyen köşelerine bir gezi. O ana kadar doğunun büyüsü tabirinin ne anlama geldiğini anladığımı söyleyemem. Daha doğrusu özellikle dikkatimi çeken her yerde karşıma çıkan karma karışıklıktı. Ancak Monsieur Poirot'un sözleriyle birlikte gözlerimin önünde yepyeni bir bakış açısı belirdi. Semerkant ve İsfahan gibi şehir atları. Uzun sakallı tüccarlar, diz çökmüş develer, sırtlarını halatla bağlanmış küfeleriyle yalpalaya yalpalaya yürüyen hamallar, Dicle kıyısına diz çökerek çamaşır yıkayan, saçları kınalı, yüzleri dövmeli kadınlar. Su değirmeninin çok uzaklardan gelen gıcırtılarına karışan hüzünlü ezgiler. Bütün bunlar duyduğum, gördüğüm ama üzerinde pek düşünmediğim şeylerdi. Ama şimdi bir şekilde bana farklı görünmeye başlamışlardı. Aynen gün ışığı altındaki eski, tozlu, antika bir nakışın zengin renklerinin ortaya çıkması gibi bir şeydi bu. Oturduğumuz odada çevreme bakındım ve bir an Poirot'un söylediklerinin doğru olduğunu düşündüm. Bir yolculuğa çıkıyorduk. O an için birlikteydik ama yollarımız ayrıydı. Herkes kendi yoluna gidecekti. Sonra herkese sanki onları ilk ve de son kez görüyormuşum gibi dikkatle baktım. Belki ilginç gelecek ama hissettiğim her şeyin aynı olduğuydu. Bay Mercado sinirli sinirli parmaklarını oynatıyordu. Bebekleri iyice irleşmiş gözlerini Poirot'a dikmişti. Bayan Mercado ise ısrarla kocasını süzmekteydi. Kadında saldırmaya hazırlanan bir dişi kaplan havası vardı. Doktor Lindner sanki tuhaf bir biçimde küçülmüş, boyu kısalmıştı. O son darbe adamı bitirmişti. Sanki o anda o odada değil, çok uzaklarda kendi başına bir yerlerdeydi. Bill Coleman da gözlerini Poirot'tan ayırmıyordu. Ağzı hafifçe aralıktı. Gözleri dışarı fırlamıştı. Aptal bir görünümü vardı. David Emmett başı önde olduğu için yüzünü pek göremiyordum. Carl Reeder şaşkın görünüyordu. Alt dudağını sarkıtmıştı. Bu haliyle yumuşak huylu, temiz bir domuza benziyordu. Sheila Reilly hala pencereden dışarı bakıyordu. Ne düşündüğünü, neler hissettiğini anlamak olanaksızdı. O anda Richard Carey takıldı gözüme. Her nedense yüzündeki ifade yüreğimin burkulmasına neden oldu. Hemen bakışlarımı ondan uzaklaştırdım. Hepimiz bir arada, o odadaydık. İlginçtir ama bana Poirot sözlerini tamamladığında herkes tamamen farklı olacakmış gibi geliyordu. Tuhaf bir duyguydu bu. Poirot sakin sakin konuşmaya başladı. Yatağında ağır ağır süzülen bir nehre benziyordu. Denize doğru akan bir nehre. En başından beri bu olayı çözümlemek için görünür delillere ve somut kanıtlara değil, kişilerin yüreklerinde saklı sırlar ve aralarındaki çatışmalar gibi daha soyut gerçeklere yönelmem gerektiğini biliyordum. Artık bu cinayete ışık tutacak gerçeği bildiğimi düşünmekle birlikte, ne yazık ki elimde bunu kanıtlayacak somut bir delil yok. Öyle olduğunu biliyorum, öyle olmalı da. Çünkü başka türlü olması olanaksız. Aksi takdirde taşlar yerine doğru oturmuyor. Puzzle tamamlanamıyor. Bana göre olayın tek tatmin edici çözümü bu. Kısa bir ara verdi. Odadakilerin yüzlerine baktı ve ardından sözlerine devam etti. Bu yolculuğun başlangıcı olarak buraya çağrıldığım anı, yani olup bitmiş bir olayla karşı karşıya kaldığım anı kabul edeceğim. Bence her cinayetin belirli bir niteliği, bir altyapısı vardır. Bence bu olayda her şey Bayan Lindner'ın kişiliğiyle ilgiliydi. Bayan Lindner'ın nasıl bir kadın olduğunu, yani gerçek kişiliğini öğrenmedikçe onun niçin öldürüldüğünü ve kimin tarafından öldürüldüğünü anlamam olanaksızdı. Öyleyse başlangıç noktam bu olmalıydı. Louise Lindner'ın kişiliği. İlgimi çeken bir diğer psikolojik nokta kazı ekibinin arasında var olduğu söylenen şüphe uyandıran gerginlikti. Birçok kişi, hatta bunlardan bazıları evin dışındaydılar. Bu duruma tanık olduklarını belirttiler. Bunu özellikle not ettim. Gerçi benim için başlangıç noktası olamazdı. Ama araştırmalarım sırasında gözden kaybetmemem gereken bir nokta olduğu da gerçekti. Herkes bu gerginliğe Bayan Lindner'ın kazı ekibi üzerindeki etkisinin neden olduğu konusunda hemfikirdi. Ama size daha sonra açıklayacağım bazı nedenlerden ötürü bu bana pek inandırıcı görünmüyordu. Dediğim gibi, başlangıçta öncelikle ve tamamen Bayan Lindner'ın kişiliğine yoğunlaştım. Kişiliğini değerlendirmek için pek çok kıstastan yola çıktım. Çok farklı araç ve yöntemlere başvurdum. Bu konuda oldukça çok şey öğrendim. Her biri diğerinden farklı karakter ve mizaçtaki insanlar üzerinde yarattığı etkiyi, onların tepkilerini anlamaya çalıştım. Tabii çok kısıtlı olsa da kişisel gözlemlerimi de bu derlemeye ekledim. Bu arada bazı gerçekleri de öğrendim. Louise Lindner'ın basit ve yalın zevkleri vardı. Kesinlikle lükse düşkün bir kadın değildi. Diğer yandan işlediği nakışlar seçkin, ince bir zevke işaret ediyordu. Zor beğenen, titiz ve sanatkar bir yönü vardı. Bayan Lindner'ın yatak odasındaki kitapları inceleyince bir sonuca daha vardım. Bayan Lindner zeki ve kültürlü bir kadındı. Ama sanırım bir hayli de bencildi. Yatak odasındaki rafta şu eserler vardı. Yunanlılar kimlerdi? Relativiteye giriş. Lady Hester Stanhope'un yaşamı. Methuselah'a dönüş. Linda Condon. Cleave Train. Louise Lindner kültür ve modern bilimle ilgileniyordu. Bu da ciddi şekilde entelektüel bir yanı olduğunu gösteriyordu. Romanlara gelince, Linda Condon ve bir dereceye kadar Cleave Train, Bayan Lindner'ın özgür, hiçbir erkeğin boyunduruğu altına girmemiş, tuzağına düşmemiş, kadınlara karşı sempati ve ilgi duyduğunu ortaya koyuyordu. Ayrıca onun Lady Hester Stanhope'un kişiliğiyle ilgilendiği de belliydi. Linda Condon kendi güzelliğine tapan bir kadının romanıdır. Cleave Train ise bireyciliği takıntı seviyesine ulaşmış bir kadını anlatır. Methuselah'a dönüş, yaşama duygusal değil, entelektüel yaklaşımı savunur. Bu kitapları görünce ölen kadını anlamaya başladığımı hissettim. Ondan sonra Bayan Lindner'ın çevresindekiler üzerinde bıraktığı etkiyi inceledim. Böylece kadının, gözlerimin önünde beliren fotoğrafı giderek daha da net bir görünüm aldı. Dr. Reilly'nin ve diğerlerinin sözlerinden, Bayan Lindner'ın doğuştan gelen güzellik yanında, karşı konulmaz, büyüleyici bir çekiciliğe ve güçlü bir kişiliğe sahip ender kadınlardan olduğunu anladım. Böyle kadınlar geçtikleri yerde bir dizi faciaya neden olurlar. Bu felaketler bazen başkalarına, bazen de kendilerine zarar verir. Artık Bayan Lindner'ın aslında kendini tapan bir kadın olduğundan ve egemen bir güce sahip olmaktan zevk aldığından emindim. Nerede olursa olsun, dünyanın merkezi olmak istiyordu. Erkek ya da kadın, çevresindeki herkes onun gücünü kabul etmeliydi. Bu bazı insanlar için kolaydı. Hiç karşı koymadan onun egemenliğini kabul ediyorlardı. Örneğin romantik ve iyi kalpli bir insan olan hemşire Lindner'ın kolayca onun büyüsüne kapıldı ve Louise Lindner'a kayıtsız şartsız teslim oldu. Bu duygusunu dışa vurmak da ona ağır gelmedi. Ancak Bayan Lindner'ın karşısındakine gücünün baskısını hissettirmek için kullandığı ikinci bir yol daha vardı. Korku. Kadın karşısındakini kolaylıkla fethettiği zaman hemen karakterinin zalim ve kötü olan yönü ortaya çıkıyordu. Ancak şunu anlamalısınız ki bilinçli bir acımasızlık değildi bu. Daha çok kedinin fareyle oynaması gibi tamamen içgüdülerinden kaynaklanan bir acımasızlıktı. Karşısındakini düşünmeden incitiyordu. Bilinçli davrandığında ise iyi kalpliydi ve başkalarına iyilik yapmak için çırpınıyordu. Evet, çözülmesi gereken ilk ve en önemli sorun o imkansız mektuplar konusuydu. Bu mektupları kim ve neden yazıyordu? Kendi kendime sordum. Bu mektupları Bayan Lindner'ın kendisi yazmış olabilir miydi? Bunu yanıtlayabilmek için çok çok gerilere, Bayan Lindner'ın ilk evliliğine dönmek gerekiyordu. İşte tam olarak bu noktada yolculuğumuza başlıyoruz. Bayan Lindner'ın yaşamına yapılan yolculuğa. 20. ayrımın sonu. Sayfa 247. Devamı 21. ayrımda.